Ayrım 25, Rehine Elizabeth Lowell, sayfa 294. Tüm Azizler Okulu, Pazartesi, 01.00, 49. bölüm. Sigara dumanı her an yaklaşan fırtınadan gelen nemli havayla birlikte açık pencereden Lane'in odasına süzülüyordu. Bu yüzden terliyorum, sıcak yüzünden, korkudan değil. Ama teri soğuktu. Rüzgar ve dalgaların sesi arasındaki boşlukta gezinen yanan nikotin kokusuyla birlikte Lane ne olduğunu tam olarak tanımlayamadığı başka bir koku daha alıyordu. Dışarıdan korumaların sesleri geliyordu. Onlar Lane'in yatağına 2 metreden daha yakın bir mesafedeydiler. "Eğer annem beni şimdi ararsa bunu kesin fark ederler," diye düşündü Lane. Buna rağmen Lane'in annesinin sesini duymaktan ve gerçekten yalnız olmadığını hissetmekten başka istediği ya da ihtiyaç duyduğu hiçbir şey yoktu. Cep telefonu yastığın altında titremeye başladı. Lane pencereden görülmemek için hemen çarşafın altına girdi, yanıtlama tuşuna bastı ve hiçbir şey söylemedi. "Ben Faroe," dedi yumuşak bir erkek sesi. "Beni duyuyorsan ama cevap veremiyorsan mikrofona üfle. Evet ise bir kez." Lane'in nefesi alıcıya ulaştı. Hattın diğer ucunda bulunan Faroe'nin içi rahatladı. "Güzel, iyi misin?" Lane bir kez daha mikrofona üfledi. "Odada senden başka kimse var mı?" diye sordu Faroe. Lane mikrofona 2 kez üfledi ve "bekle" diye fısıldadı. "Sen nasıl istersen," dedi Faroe. Lane terler içinde çarşafın altına uzandı ve eli baskıdan ağrıyacak şekilde telefonu sıkıca tuttu. Korumalar kulübenin çevresinde tur atmaya başladıklarında sesleri de uzaklaştı. "Tamam," dedi Lane usulca, "gittiler. Genelde dönmeleri 2 dakikayı buluyor." "Biz ayrıldıktan sonra herhangi bir değişiklik oldu mu?" diye sordu Faroe hemen. "Hayır," dedi Lane neredeyse hiç duyulmayan bir ses tonuyla. "Rahip Rafael beni görmeye geldi. Her şeyin iyi olabileceğini söyledi. Ona güvenmeli miyim?" "Biz daha fazla şey bulana kadar ona ne kadar güvenebileceğimizi bilmiyoruz," dedi Faroe. "Ama eğer bir şeyler yolundan çıkarsa kendi yargılamana güven. Bu senin en iyi seçeneğin olabilir. Anlıyor musun?" "Evet," dedi Lane. "Annem seninle birlikte mi?" diye tereddütle sordu. "Burada," dedi Faroe temkinli bir şekilde. Çocuğun ya da Grace'in telefonda üzülmesini istemiyordu. "Güzel," dedi Lane. "Onun yalnız olmasını istemiyorum. Çok endişeleniyor." Faroe boğazında düğümlenen acıya rağmen gülümsedi. "Bilgisayarının disk sürücüsünde Plaza adında bir dosya gördün mü?" "Bu babamın dosyası," dedi Lane. Sesi birden ciddileşmişti. Babasıyla yıllar içinde kurduğu tek bağlantı buydu. Ona bilgisayarın nasıl kullanıldığını gösteriyordu. "Biliyorum," dedi Faroe. "Bize bundan bahsetti." "Babamı gördünüz mü?" dedi güçlükle. "Bu akşam şeyden önce, Hector beni öldürmeden önce beni almaya gelecek mi?" Faroe Lane'in durumu nasıl karşılayacağını merak etti ama buna gerek olmadığına karar verdi. Önemli olan Lane'i panik olmaktan uzak tutmaktı. "Ted Lomas Santa Fe'deki at çiftliğine geldi," dedi Faroe dikkatlice. "Senin bilgisayarını ve plaza dosyasını istedi." Lane korumalara kulak kabarttı ama sadece rüzgar ve dalga sesleri duyuluyordu. Yani suvun içinde oturan Faroe ne diyeceğini bilemedi. Bir çocuğa babasının sadece kendini düşünen bencil bir pislik olduğunu nasıl anlatabilirdi ki? "Sana bunu anlatmak için yeterli vaktim yok," dedi Faroe. "Bu konuda bana güveniyor musun, yoksa annenle de konuşmak ister misin?" Lane cevaplamadan önce Grace telefona uzandı ve "Joe'yu anlatabileceğin her şeyi anlat lütfen. Sana yardım edebilmemiz için tek yol bu," dedi. Grace'in sesindeki gerginlik Lane'in gözlerini doldurdu. Lane cesaretini topladı ve "Tamam," dedi. "Büyük bir dosya mı?" diye sordu Faroe. "Hayır ama şifreli." "Nasıl?" "PGP'nin ne olduğunu biliyor musun?" "Pretty good privacy," dedi Faroe. "Dipnot, PGP, pretty good privacy. Tatlı mahremiyet olarak da adlandırılır." "Evet, ona nasıl yapıldığını öğrettim. Anahtarı onda, bende yok." "Lanet olsun. Faroe'nin söylediği tek şey, yani onu okuyamazsın, öyle mi oldu?" Lane gözlerini kapattı. Soğuk soğuk terlemeye devam ediyordu. Annesinin ses tonu ona sözlerinden daha çok şey anlatmıştı. "Lütfen sinirlenme. Bu babamın dosyası. Benden onun için saklamamı, kimseye vermememi istedi." "Ve ben şimdi senden bu güveni kırmanı istiyorum," dedi Faro'ya. "Neyin doğru olduğunu bilmiyorum. Bu babamınsa eğer buna ihtiyacı varsa..." Faro'ya sessizce lanet okudu ama Lane'e duyurmadı. Grace'in kontrolü almasını da istemedi. Lane ebeveynleri arasındaki savaşta hayatta kalmaya çalışırken yeterince zor zamanlar geçiriyordu zaten. "Söylediklerine saygı duyuyorum," dedi Faro'ya nazikçe. "Ama dosyanın içinde ne olduğunu tam olarak bilene kadar sana neyin tehlikede olduğunu anlatamam. Bütün bildiğim seni tüm azizlerden çıkarmanın tek yolu bu dosya."
"Peki ya babam beni almak için gelmeyecek mi?"
"Üzgünüm." Faro'ya ona sonsuzluk kadar uzun gelen sessizliği dinledi. Sonunda Lane titrek bir nefes aldı ve sonra tekrar, üçüncü seferde nefesi yerine geldi.
"Ya babama ihanet edeceğim ya da öleceğim. Söylemeye çalıştığın şey bu mu?"
"Söylemek istediğim şey, babanın senin bilgisayarına bu dosyayı asla koymaması gerekiyordu. Oğlunu asla tüm azizlere göndermemeliydi. Hector Rivas Osuna'nın kirli işlerine asla bulaşmamalıydı." Lane'in gözleri kocaman açıldı. Çünkü Hector'ın kim olduğunu biliyordu. Kuzey Meksika'da Hector'ın kim olduğunu herkes biliyordu.
"Babamın bir sahtekar olduğunu mu söylüyorsun?" diye sordu Lane, neredeyse fısıldayan ses tonuyla.
"Öyle olduğuna inanıyorum," dedi Faro'ya. "Ama dosyayı görene kadar bunu kanıtlayamam. Telefonun dosyayı annene gönderecek kadar şarjı var mı?"
"Hayır, onun şifresini kırmaya çalışacağım. Sonra da
bilmek istediğim şeyleri öğreneceğim." Fakat dosyadakileri bilmemesi 12 saatten daha az bir süre içerisinde ölmesi demekti. "Lane," dedi Faro'ya. Lane duruma ayak uydurdu ve ona bataklığın içinden fırlatılan bir halat olan bu tek şansına tutundu.
"PGP eski bir ticari program. Yeterince iyi ama çok da iyi değil. Bir çift anahtar örneği bende var ve bir de hacker arkadaşım bana programın içindeki bir arka kapıdan bahsetmişti. Belki onun sayesinde programı kırabilirim."
Faro'ya derin bir nefes aldı. "Orada elinde bulunan imkanlarla bunu yapabilir misin?"
"Elbette, tek ihtiyacım zaman."
"Peki ya korumalar?"
"Çıkar Rones Tugay'ı benim çarşafın altına saklanıp kendimle oynadığımı zannediyor ve kendi aralarında buna gülüyorlar."
Faro'ya sinirden ağzına gelen küfürleri içine attı. "Haydi oğlum, başar şunu. Telefonun şarjı ne durumda?"
"Lane 15 dakika daha idare eder," dedi.
"Telefonu kapat. 4 saat içinde bir başka arama için şarjını sakla. Tabii durumun tamamen değişmezse. Eğer böyle bir şey olursa hemen ara. Annene kısa bir şeyler söylemek ister misin?"
"Sadece ona onu sevdiğimi söyle. Eğer sesini duyarsam..."
"Tamam, anladım. O da sana sevgisini gönderiyor, baban da."
"Neden beni almaya gelmiyor?"
"Kendi kıçını korumakla meşgul." Ama Faroe'nin söylediği tek şey dikkatli ol idi. Lane arama sonlandırma tuşuna bastı, telefonu kapattı ve onu tekrar yastığın altına sakladı. Pencereden sesler geliyordu. Korumalar gülüyor ve Hector'ın Lane'i nasıl öldüreceği hakkında bahse giriyorlardı. Şimdiye kadar kimse basit bir infaz üstüne para koymamıştı. San Diego, Pazartesi, 01:23, 50. Bölüm. Başka bir sınır devriye helikopteri Brownfield pistinden havalandı ve Spring Canyon üzerinden karanlığa karıştı. Spot ışıkları çakalların, vahşi köpeklerin, eşkıyaların ve kaçakların saklandığı çalılıkların karmaşasını taradı. 1,5 kilometre ötede Spring Canyon'un güney köşesi boyunca Tijuana Colonia Libertad'ın ışıkları sınırın çelik duvarına karşı parlak ışıklar saçıyordu. Gece korku ve umutla nefes alıp veriyordu adeta. Grace ve Faro'ya arabanın ön camından dikkatlice bakıyor, Steele'ın uçağının inmesini bekliyorlardı. Önlerindeki havaalanı ışık şeritlerinden oluşan karanlık bir havuz gibiydi. Bir grup insan gecenin içinden fırlayıp asfalt yolda karşıdan karşıya geçiyor ve başka bir tarafta karanlığın içinde kayboluyordu.
"Bu da neydi?" diye sordu Grace.
Kaçaklar, dedi Faroe, gecenin içindeki hayaletler. Önce gözden kaybolur, sonra 1000 metre ya da 1000 kilometre ileride tekrar ortaya çıkarlar. Akşam yemeği zamanı bu kaçaklar ya New York'ta ya da Chicago'da ya da Atlanta'da olabilirler.
Karanlıklardan gerçekten hoşlanıyorsun değil mi, diye sordu Grace.
Tamamen canlı hissettiğim tek yer.
Gülme sayılabilecek bir ses çıkardı Grace.
Tamamen canlı ha? Yani diğer şartlarda hor görülürdüm ya da hayal kırıklığına uğrardım.
Diğer şartlarda bu karanlık dünyada seninle tanıştığımı ve sana aşık olduğumu söylerdim. Başıma gelen en güzel şey.
Ve en kötüsü, diye fısıldadı Grace.
O da var. Hangisinin daha kötü hissettirdiğini anladın mı?
Yarı gülen, yarı iç çeken ama bütünüyle üzgün bir ses çıkararak, "Hayır," dedi Grace.
"Ben de." Otay Mesa'nın üzerinde bir çift güçlü ışık karanlığın içinde belirdi. Bir uçak yaklaşıyordu. "Steel," dedi Faroe.
İzole edilmiş bir araziye park edilmiş otobüse benzer büyük bir araç dizel motorunu çalıştırdı. Aracın farları ve iç lambaları birdenbire yandı.
Aynı dakika içinde başka bir araç sürgülü kapıya doğru hareket etti ve otobüse yöneldi. Faroe aracı küçük hangara vuran ışığın altından geçerken net bir şekilde görebildi. Zırhlı bir kurye aracıydı. Telefonunun hızlı arama tuşuna bastı ve birkaç dakika içinde St. Kilda yetkilisiyle konuştu.
"Steele'ın birisiyle görüşmesi mi vardı?" diye sordu Faroe. Grace hattın diğer ucundan gelen sesi duydu. Eğleniyor gibiydi.
"Peki," dedi Faroe ve telefonu kapattı.
"Ve?" diye sordu Grace.
"Steele olağan şüphelileri topluyor gibi görünüyor."
Faroe Mercedes'i çalıştırdı ve uçağın park yerine doğru ilerleyen tuhaf aracın peşine takıldı. Elçi James Steele, savunma oyuncusu gibi görünen Harley isimli devasa bir adamın kollarında uçaktan indirildi. Steele elini korumasının omzuna atmıştı. Üzerine yeni ütülenmiş bir takım ve beyaz bir gömlek giymişti. Kravatı ise kusursuzca bağlanmıştı. Faroe ve Grace Steele ile buluştular. Boşta çalışan dizel otobüsten 3 adam indi. Faroe adamlardan hiçbirini tanımıyor olsa da her biri eski donanma kuvvetleri ya da özel bir harekat timindenmiş gibi hareket ediyordu. Adamlardan biri parlayan tekerlekli sandalyeyi motorun bagaj bölümünden çıkardı. Birkaç hızlı hareketle sandalye açıldı ve elektronik özellikleri aktif hale getirildi. Jetin bu alışılmadık göz kamaştıran ışıkları arasında Steele uzunca bir süre bu alışılmadık tekerlekli sandalyeye baktı. Boru şeklindeki iskeletini ve tekerleklerini inceledi. "Yarış yapmaktan hoşlanmadığımdan bahsetmiş miydim?" dedi Steele iğneleyici bir şekilde Harley'e.
Harley elçiyi tekerlekli sandalyeye yerleştirdi, elçinin bacaklarını düzeltti ve koltukta bazı ayarlamalar yaptı.
"Aylardır sizi bu koltuğa oturtmayı istiyordum. Şimdi surat asmayı kesin ve dikkatinizi verin. Bu bir yönetme kolu."
"Aman tanrım," dedi Steele dişlerinin arasından. "Kolu ileri iterseniz ileri, geriye iterseniz geriye ve yanlara iterseniz yanlara döner," dedi Harley.
"Ben hala kimseyle yarışmıyorum," dedi Steele sertçe.
Ama yönetme kolu ile oynadığı zaman makinenin ne kadar hassas olduğundan aldığı zevki saklayamadı. Bacaklar kadar iyi değil ama bacaktan sonra ikinci olarak en iyi neyse ondan daha iyi.
"Bu şeye benimle nazik konuşmasını da öğretebilirsem seni kovacağım," dedi Steele Harley'e.
"Önce poponu silmesini öğretmen gerekiyor."
Steele gülerek Faroe ile Grace'e baktı. "Uykuya ihtiyacınız var gibi görünüyor Sayın Yargıç. İhtiyacınız olursa size yasal ilaçlardan verebilirim."
"İdare ediyorum," dedi Grace.
"Utangaç olma," dedi Steele. "Onlar her özel harekat tipinin hayatta kalma stilinin bir parçası ve bu insanlar hayatlarının her anında eğitildiler. Ama siz değil, dikkatli olmaya ihtiyacın varken yorgunluktan sendelemek istemezsin."
"Bunu düşünecek," dedi Faroe Grace cevap veremeden.
"Bu bir öneri değildi. Senden bazı bilgiler almadan önce burada tanışman gereken insanlar var," diyerek devam etti Steele.
Steele sandalyesini park halinde boşta çalışan zırhlı aracın olduğu asfaltın karşısına doğru çevirdi.
Elçi yaklaştığında kamyonun yan kapısı açıldı ve içinden beyaz, seyrek saçlı, takım elbiseli bir Meksikalı indi. Meksikalı aksayarak hareket etti ve bedeninin üst kısmı eskiden geçirdiği sakatlıkları ortaya koyuyordu. İki adam uçağın park yerinde buluşup tokalaştığında Meksikalı dik bir şekilde hafifçe eğildi ve selam verdi. Eski usul ama tamamen doğal, nazik bir hareketti. İniş ışıkları ve farların göz kamaştıran ışıkları arasında konuştular. Sigara dumanı üzerlerinde geziniyordu.
''Bu kim?'' dedi Grace sessizce.
''Eğer umduğum kişiyse Lane'in şansı arttı. Bu adamın aklını okumak için sigara dumanıyla kaplı bir odada oturmaya bile memnuniyetle razı olabilirim.''
Steele ve diğer adam Grace ve Faroe'nin yanındaki gölgede durmak için asfaltı geçtiler.
''Dimas Quintana Blanco'yu size tanıştırmama izin verin.'' dedi Steele. ''Kendisi Tijuana'nın önde gelen eski gazetecilerinden biridir.'' Senyor Quintana bize sorunumuz üzerinde gayri resmi tavsiyeler vermeye razı oldu.
Faroe elini uzatarak gerçekten onur duydum senyor dedi.
Karşılıklı dedi Quintana hafif bir gülümsemeyle. İsminizi sormayacağım çünkü sizi tanıyorum.
Faroe'nin gülümsemesi gecenin karanlığında parladı.
Quintana Grace'in elini tuttu ve sıktı.
Yargıç Silva, yaşadıklarınızdan dolayı gerçekten üzgünüm.
''Bir gazeteciyle olanları tartışmayı ummuyordum.'' dedi Grace net bir şekilde.
''Endişelenme.'' dedi Faroe. ''Rivas Osuna Senyor Quintana'ya gümüş ya da kurşun teklifini çoktan yaptı. Osuna kurşunu seçti ve bundan 10 yıl kadar önce Senyor'un ortağını öldürdü. 3 yıl önce de Senyor'u öldürmeye çalıştılar.''
Grace'in boğazı düğümlendi. Meksikalı gazetecilerin, polislerin ve yargıçların Rivas Osuna ile birlikte çalışmayı reddettikleri için kurşunlandıkları Grace'in duyduğu söylentilerden sadece biriydi.
Hayatı bir kurşunla yara alan bir adamın siyah gözlerine bakmak oldukça tuhaftı.
Tijuana'da her dürüst gazetecinin arkasına bir hedef işareti çizilmiştir dedi Quintana sakin bir ses tonuyla. Sigarasını yere attı ve onu topuğuyla ezdi. Neyse ki Rivas Osuna'nın silahlı adamları ödlek oldukları kadar nişan almada da başarılı değiller. Hayatta kalıyoruz oldukça dikkat ederek. Evet ama hayattayız. Sahip olduğum bilgiler ne olursa olsun onları sana büyük bir memnuniyetle vereceğim.
Tüm Azizler Okulu Pazartesi 00.32 51. Bölüm.
Gökyüzü yıldırım ardına yıldırımla çalkalanırken gözleri kör eden parlaklığıyla bembeyaz şimşekler karanlıkta boğuluyordu. Gök gürültüsü geceyi sallayarak patlamaya devam ediyordu. Dünyanın sonu gelmişçesine yağmur yağıyordu.
Evet, korumalar yağmurdan saklanacak bir yer bulmak için kaçışırken Lane yüksek sesle kahkahalara boğuldu.
Bastır, şunları sığınacak bir yer bulmak için koştur.
Korumaların girme izni olan en yakın kulübe 20 metre kadar uzakta olduğu için Lane penceresinin önünde onu gözetleyen biri olacak mı diye endişelenmek zorunda değildi. Çarşafın altındayken ya da banyodayken onun ne yaptığını merak edemeyeceklerdi. Lane birkaç saniyeliğine yüzünü yıkayan fırtınadan hoşlandı. Tadı vahşi ve tatlıydı. Tıpkı özgürlük gibi. Sonra camı kapattı, perdeleri çekti ve bilgisayarını hem yalnız kalabildiği hem de elektrik prizi olan banyoya götürdü. İstediği en son şey programı kırıp yasa dışı bir iş yapmaktı.
Eğer kırabilirsem...
Hayır... Kırdığın zaman bundan çok daha zor güvenlik sistemlerini bile hacklemeyi başardım.
Ama o zaman daha gençti, ölüme inanmıyordu ve etrafında konsantrasyonunu bozan korumalar yoktu.
PGP gerçekten de oldukça iyiydi. İlk örnek anahtar Lane'i pek de ileri götüremedi. Lane taştan bir duvar gibi başı önde sistemi tekrar başlattı. Tekrar denedi. Pencereden gelen sigara dumanı, şakalaşmalar ve yuhalama sesleri ona hiç yardımcı olmamıştı. Ama şu an tek elinde olan fırtınanın çarpıcı özgürlüğü ve kendini onunla birlikteyken çok daha rahat hissettiği bilgisayarıydı. Kullanmakta başarılı olduğu bilgisayarı. Ve bu öğlen 12.30'da öleceği için onunla alay etmeyen tek şeydi.
25. ayının sonu. Sayfa 305.